Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 6. ayrım. 5. Gece saat 1'e yaklaşırken Eve evine sürünerek girdi. Kulakları uğulduyordu. Mavis'in boş olduğu gece için birlikte yemek yeme önerisini rakip kulüplerden birine giderek değerlendirmişlerdi. Geceki eğlencesinin bedelini sabah ödeyeceğini bilerek doğruca yatak odasına gitti. En azından Mavis'le dışarıda geçirdiği akşam Towers davasını bir süre için kafasından atmıştı. Kafasında hiçbir şey kalmadığından endişelenebilirdi ama bunu bile düşünemeyecek kadar bitkindi. Çırılçıplak bir halde yüzü koyun yatağa devrildi ve hemen uykuya daldı. Eve bir süre sonra şiddetle uyandırıldı. Rourke'un eli vücudunda geziniyordu. Artık adamın teninin dokusunu ve ritmini tanıyordu. Kalbi korkudan deli gibi atarken Rourke dudaklarını onunkilere bastırdı. Hırslı, ateşliydi ve hiç şans vermiyordu. Karşılık vermekten başka şansı yoktu. Eve ellerini ona uzatırken uzun zeki parmaklar içine öylesine girdi ki orgazma yaklaştığını hissetti. Dudaklarını genç kadının göğsüne kapatmış emiyor, dişleri tenini çiziyordu. Zarif ve güçlü elleri öylesine becerikliydi ki Eve'in dudaklarından minnet ve zevk iniltileri dökülüyordu. İkinci bir şok dalgası ilkinin hemen üzerine ve daha şiddetli biçimde geldi. Eve'in elleri hırsla çarşafların üzerinde dolaştı ama hiçbir şey tekrarlanan yükselişini durduramadı. Bir elinin tırnaklarını adamın sırtına batırırken diğer eliyle saçının arkasından kavradı. Tanrım! Rourke içine girerken Eve'in dudaklarından dökülen tek kelime bu olabildi. O kadar derin ve sert girmişti ki genç kadın nasıl olup da zevkten ölmediğine şaşırdı. Adam üzerine yığıldığında bile Eve'in çıplak, savunmasız vücudu delicesine titremeye devam ediyordu. Rourke uzun, tatminkar bir soluk verdi ve kulağına tembelce fısıldadı. Uyandırdığım için üzgünüm. Rourke, sen miydin? Adam genç kadının çıplak omuzunu ısırdı. Eve karanlıkta sessizce gülümsedi. Yarına kadar döneceğini sanmıyordum. Şanslıydım. Sonra da seni yatak odana kadar izledim. Mavis'le birlikte dışarıdaydım. Armageddon diye bir yere gittik. Kulaklarım hala uğulduyor. Ağzını kocaman açıp esnerken Rourke'un sırtını kaşıdı. Daha sabah olmadı değil mi? Rourke, hayır dedi ve Eve'in sesindeki bitkinliği hissederek yatağa yerleşti. Kadının vücudunu kendininkine yasladı ve şakağını öptü. Uyu Eve. Peki. 10 saniye geçmeden Eve tekrar uykuya daldı. Rourke şafağın ilk ışıklarıyla uyandı ve Eve'i yatakta büzülmüş bir halde bırakarak kalktı. Mutfağa geçerek otomatik aşçıyı kahve ve kızarmış ekmek hazırlaması için programladı. Ekmek bayattı ama bunu zaten tahmin ediyordu. Kendini evinde hissederek mutfaktaki monitörün başına oturdu ve gazetenin ekonomi sayfasını açtı. Ama konsantre olmakta zorlanıyordu. Eve'in bu evdeki yatağı onların yatağına tercih etmesine içerlememeye çalışıyordu. Ya da onların yatağı olarak düşünmek istediği yere. Genç kadının kişisel alan ihtiyacına bir şey dediği yoktu. Bunu kesinlikle anlıyordu. Ama Rourke'un evi istediği takdirde bir kanadını Eve'e ayırabilecekleri kadar büyüktü. Monitörün yanından kalkarak pencereye doğru yürüdü. Kendi ihtiyaçlarını başka birininkilerle dengelemeye çalışmaya alışkın değildi. Her şeyi kendisi için düşünerek büyümüştü. Hayatta kalmak ve sonra da başarıya ulaşmak için böyle yapmaya mecburdu. İkisi de en az diğeri kadar önemliydi onun için. Alışkanlıklarından kurtulmak kolay değildi. En azından Eve'le karşılaşana kadar öyleydi. Bir iş için uzağa gittiğinde geri dönene dek kadının ondan soğumasından korktuğunu ve bu korkunun giderek büyüdüğünü kendisine bile itiraf etmekten utanıyordu. Tek ihtiyacı Eve'in sürekli olarak vermekten kaçındığı bir şeydi, bir söz. Pencereden uzaklaşarak tekrar monitörün yanına döndü ve kendini okumaya zorladı. "Günaydın," dedi Eve. Mutfak kapısından bakarken, Rourke'u orada görmesinin yanı sıra Armageddon'da geçirdiği geceden sonra korktuğu sonuçlarla karşılaşmadığı için de memnundu. Kendini çok iyi hissediyordu. Ekmeklerin bayat. Masanın üzerindekilerden birini ısırarak denedi. Haklısın. Kahve daima daha iyi bir tercihti zaten. Haberlerde beni endişelendirecek bir şey var mı? Trigro'nun satışıyla ilgileniyor musun? Eve kahvesini yudumlarken bir eliyle gözünü ovuşturdu. Trigro'da neyin nesi ve kim satın alıyor? Trigro adından da anlaşılabileceği gibi bir ormancılık şirketi. Satın alan da benim. Eve homurdandı. Şimdi anlaşıldı. Ben daha ziyade Towers davası ile ilgili düşünüyordum. Cicely'in cenaze töreni yarın yapılacak. St. Patrick Katedrali'ni hak edecek kadar Katolik ve önemli biriydi. Gidecek misin? Birkaç işimi halledebilirsem. Ya sen? Evet. Eve düşünceli bir tavırla mutfak tezgahına yaslandı. Belki katili orada olur. Rourke'u monitörle uğraşırken izledi. Usta bir terzinin elinden çıkmış pahalı giysileri ve yakışıklı yüzünü çevreleyen gösterişli yelesiyle bu mutfağa hiç uymadığını düşünerek bakmaya devam etti. ''Bir sorun mu var?'' diye sordu Rourke izlendiğinin farkında olarak. ''Hayır, sadece kafamda bazı şeyler var. Angelini'yi ne kadar iyi tanıyorsun?'' ''Marco'yu mu?'' Rourke monitörde gördüğü bir şeye kaşlarını çatarak baktı, cep bilgisayarını çıkardı ve bir kayıt girdi. ''Yollarımız sık sık kesişir. Normalde dikkatli bir iş adamıdır ve kendini çocuklarına adamış bir babadır. Zamanını genellikle İtalya'da geçirmeyi tercih eder ama asıl güç merkezi burada New York'tadır. Katolik kilisesine cömert bağışlarda bulunur. Towers'ın ölümünden oldukça büyük bir maddi kazanç elde edeceği belli. Belki onun durumunda bu sadece küçük bir tutardır ama Feeney üzerinde çalışıyor. Bunun yerine bana sorabilirdin dedi Rourke. Sana Marco'nun başının dertte olduğunu söyleyebilirdim. Çözümsüz bir sorun değil diye düzeltti Eve'in gözlerinin kısıldığını görünce. Geçen 1-2 yıl içinde bazı kötü yatırımlar yaptı. Dikkatli olduğunu söylemiştin. Normalde dikkatli olduğunu söyledim. Orijinal olup olmadıklarını kontrol ettirmeden bazı dini sanat eserleri satın aldı. Dini tutkuları iş mantığının önüne geçti. Sonuçta sahteydiler ve oldukça büyük bir zarara uğradı. Ne kadar büyük? 3 milyon kadar. Eğer gerekiyorsa sana tam rakamları bulabilirim. Ama düzelecektir diye devam etti Rourke, Eve'in asla alışamayacağını bildiği 3 milyon dolara omuz silkerek. Odaklanması ve oradan buradan kısması gerekecek. Cüzdanından ziyade gururunun incindiğini söyleyebilirim. Towers'ın Mercury'deki hisseleri ne kadardı? Bugünkü değeri mi? Cep ajandasını çıkardı ve bazı rakamlar girdi. 5 ila 7 milyon arasında bir rakam. Milyon mu? Evet. Rourke yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle, elbette, dedi. Tanrım, kraliçeler gibi yaşamasına şaşmamalı. Marco onun adına çok iyi yatırımlar yaptı. Çocuklarının annesinin rahat yaşamasını garantilemek istedi. Rahatlık konusunda seninle fikirlerimiz oldukça farklı. Öyle. Rourke ajandasını cebine attı ve ikisinin de kahvelerini tazelemek için ayağa kalktı. Peşinden bir dizi özel araçla bir hava otobüsü pencerenin önünden geçti. Marco'nun kayıplarını kapamak için eski karısını öldürdüğünü mü düşünüyorsun? Para asla değerini kaybetmeyen bir nedendir. Onu dün sorguya çektim. Bir şeylerin yerine oturmadığını biliyordum. Şimdi oturmaya başlıyor. Eve kendisine uzatılan kahve fincanını aldı ve gürültünün yükselmeye başladığı pencereye doğru yürüdü. Sonra tekrar geri döndü. Sabahlığı kayarak omzunu açığa çıkarmıştı. Rourke doğal bir hareketle düzeltti. Hava araçlarının içindeki sıkılmış izleyiciler için bu tür şeyler genellikle aranan fırsatlardı. Sonra... ''Şu dostça boşanma konusu var.'' diye devam etti Eve. ''Bu kimin fikriydi? Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda boşanmak, Katolikler için oldukça karmaşık bir durumdur. Bir tür izin almaları gerekmez mi?'' ''Özel izin.'' diye düzeltti Rourke. ''Evet, karmaşık bir durum. Ama Cicely ve Marco'nun yüksek mevkilerde bağlantıları vardı. Bir daha hiç evlenmedi.'' dedi Eve, kahvesini bir kenara bırakırken. Sürekli ya da ciddi bir ilişkiyle ilgili herhangi bir kayda bile rastlamadım. Ama Towers'ın Hammett'la uzun süreli bir ilişkisi vardı. Peki Angelini, çocuklarının annesinin bir iş ortağıyla yakınlaşmasına nasıl baktı? Ben olsaydım ortağı öldürürdüm. Bu sensin, dedi Eve, ona küçük bir bakış atarak ve bence sen ikisini de öldürürdün. Beni çok iyi tanıyorsun. Rourke ona yaklaştı ve ellerini omuzlarına koydu. Finansal açıdansa Cicely'in Mercury'deki payı her neyse Angelina'nın payının da aynı olduğunu bilmelisin. Hisseleri eşitti. Lanet olsun. Eve bu noktada zorlandığını hissetti. Yine de para paradır. Elime yeni bir şey geçene kadar bu fikri izlemeye devam etmek zorundayım. Rourke elleri genç kadının omzunda öylece durup ona bakmaya devam etti. Neye bakıyorsun Rourke? Gözlerindeki ışıltıya. Dudaklarını kadının dudaklarına değdirdi ve sonra bir daha öptü. Marco'ya sempatim var. Çünkü bu kararlılığın ve bakışın öbür ucunda olmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Sen kimseyi öldürmedin diye hatırlattı iyi. Son zamanlarda. Ama bir süre için bundan emin değildin ve hala çekingensin. Şimdi biz... O sırada saatindeki alarm sinyal verdi. Lanet olsun. Dikkati dağılmış bir halde Eve'i tekrar öptü. Anılarla ilgili konuşmaya daha sonra devam etmek zorundayız. Bir toplantıya katılmam gerek. Tam zamanında diye düşündü Eve. İş mantığı ateşinin önüne geçti. Sonra görüşürüz o halde. Evde mi? Eve kahve fincanıyla oynuyordu. Senin evinde mi? Tabii. Ceketini giyerken gözleri sabırsızlıkla parladı. Cebindeki küçük kabarıklık ona bir şeyi hatırlattı. Ah, neredeyse unutuyordum. Sana Avustralya'dan bir şey getirdim. Eve biraz isteksiz bir tavırla ince mücevher kutusunu aldı. Ama kapağı açtığında isteksizlikten eser kalmadı. Ani panik duygusu isteksizliğe yer bırakmıyordu. Tanrı aşkına Rourke, sen deli misin? Kutunun içindeki bir elmastı. Bu taşı bir görüşte anlayacak kadar iyi tanıyordu. Kıvrımlı bir altın zincirin ucuna takılmıştı ve ateş gibi yanıyordu. Gözyaşı damlası biçimindeki taş, bir erkeğin baş parmağının boğumu kadar iri ve uzundu. ''Buna devin gözyaşı diyorlar'' dedi Rourke ve doğal bir hareketle mücevheri kutudan alıp zinciri Eve'in boynuna takmak için uzandı. Yaklaşık 150 yıl önce çıkarılmıştı. Ben Sydney'deyken bir açık artırmada rastladım. Geri çekildi ve Eve'in giydiği uçuk mavi sabahlığın üzerinde göz kamaştıran parıltılarını izledi. ''Evet, sana çok yakıştı. Biliyordum zaten.'' Sonra genç kadının yüzüne baktı ve gülümsedi. ''Ah, tabii. Sanırım sen kivi bekliyordun. Belki bir dahaki sefere.'' Hoşça kal öpücüğü vermek için eğildiğinde genç kadının göğsüne dayadığı eli onu durmaya zorladı. ''Bir sorun mu var? Bu delilik. Böyle bir şeyi kabul etmemi bekleyemezsin. Arada bir mücevher takıyorsun.'' Sözlerini kanıtlamak için Eve'in kulağından sarkan altın küpeleri parmağıyla dürttü. ''Evet, ben onları Lex'teki sokak satıcısından alıyorum.'' ''Ben almıyorum.'' dedi Rourke rahat bir tavırla. ''Bunu geri alacaksın.'' Eve zinciri çekmek için elini uzattığında Rourke ellerini onunkinin üzerine kapadı. ''Benim giydiklerime yakışacağını hiç sanmıyorum.'' Eve, ''Bir hediyenin amacı insanın yüzünü soldurmak değildir.'' Aniden sabrı taştı ve onu omuzlarından tutarak hafifçe sarstı. ''Bak, karşıma çıktı ve ben de seni düşünüyordum. Lanet olsun, düşünmediğim an var mı ki? Satın aldım çünkü seni seviyorum. Tanrı aşkına, bu gerçeği ne zaman kabul edeceksin? Bana bunu yapamayacaksın.'' Eve kendine sakin olduğunu telkin etmeye çalıştı. Sakindi, çok sakin. Çünkü haklıydı, kesinlikle haklıydı. Rourke'un öfkesi onu korkutmadı. Çünkü daha önce de defalarca parladığını görmüştü. Ama boynundaki taşın ağırlığı ve temsil ettiği şey onu daha çok ürkütüyordu. ''Sana neyi yapamayacağım Eve? Tam olarak neyi?'' ''Bana elmaslar veremeyeceksin.'' Öfkeli ve dehşete kapılmış bir halde Rourke'dan uzaklaştı. ''Beni istemediğim bir şeyi almaya ya da olamayacağım bir şeyi olmaya zorlayamayacaksın. Şu son birkaç aydır ne yapmaya çalıştığını bilmediğimi mi sanıyorsun?'' ''Benim aptal olduğumu mu sanıyorsun?'' Rourke'un gözleri en az Eve'in boynundaki kolye kadar sert bir şekilde parladı. ''Hayır, aptal olduğunu düşünmüyorum. Bir korkak olduğunu düşünüyorum.'' Eve otomatik bir tavırla yumruğunu kaldırdı. Ah, o yüzündeki kibirli gülümsemeyi silmek için yumruğunu yüzünde patlatmayı ne kadar isterdi. Eğer Rourke haklı olmasaydı, bunu yapabilirdi de. Bu yüzden başka bir silah seçti. Beni kendine bağlayabileceğini, o görkemli kalende ipekler içinde yaşamaya alıştırabileceğini mi sanıyorsun? Bütün bunlar umurumda bile değil. Bunun kesinlikle farkındayım. Senin süslü yemeklerine, süslü hediyelerine ve süslü sözlerine ihtiyacım yok. Bu yöntemi biliyorum, Ror. Kadın sana karşılık vermeyi öğrenene kadar belli aralıklarla sevdiğini söyle. Tıpkı iyi eğitilmiş bir köpek gibi. Bir köpek gibi, diye tekrarladı Ror. Öfkesi buz soğukluğuna dönüşürken. Yanıldığımı şimdi anlıyorum. Sen aptalsın. Gerçekten de bunun güç ve kontrolle ilgili olduğunu mu düşünüyorsun? Pekala, bildiğini oku. Duygularımı yüzüme çarpmandan bıktım artık. Bunu yapmana izin vermek bir hataydı. Ama hatalar düzeltilebilir. Ben asla... Hayır, asla, diye sözünü kesti Rourke, soğuk bir tavırla. O duygu dolu sözleri bana söyleyerek gururunu incitmeyi asla göze almadın. Benimle kalmayı kabul etmek yerine bu evi her zaman bir kaçış yeri olarak kullandın. Çizgiyi çekmene izin veriyorum ve daha fazlasını da yapıyorum, Eve. Rourke artık duygularıyla değil, gerçeklerle hareket ediyordu. Bana her şeyini ver, Eve, dedi. Ya da hiçbir şeyini verme. Eve paniğe kapılmayacaktı. İlk gecesindeki bir acemi gibi paniğe kapılmayacaktı. Bu tam olarak ne demek? Seks yeterli değil demek. Bunun sadece seks olmadığını sen de bili... Hayır, bilmiyorum. Artık seçim senin. Her zaman da öyleydi. Ama bu kez sen bana gelmelisin. Ultimatomlar beni kızdırır. Çok üzüldüm. Eve son kez uzun bir süre baktı. Hoşça kal, Eve. Sadece öyle yürüyüp gidemez. Ah, evet. Ve arkasına dönüp bakmadı. Gidebilirim. Kapının çarpışını duyduğunda ağzı açık kaldı. Bir an için dimdik durduğunda güneş boynundaki mücevherden yansıdı. Ardından titremeye başladı. Her zamanki gibi öfkeyle hareket ederek boynundaki paha biçilmez elması çekip çıkardı ve mutfak tezgahının üzerine fırlattı. Onun arkasından dizlerinin üzerinde izleyeceğini, kalması için yalvaracağını sandıysa çok yanılmıştı. Gelecek 1000 yıl boyunca bunu sanmaya devam edebilirdi. Eve Dallas asla sürünmez ve yalvarmazdı. Lazer atışından daha güçlü bir acının sarsıntısıyla gözlerini kapadı. Eve Dallas'ta kimin nesi ki, diye düşündü. Zaten her şeyin nedeni de bu sorunun cevabı değil mi? Bu konuyu bir kenara attı. Başka seçeneği var mıydı ki? İş her şeyden önce gelirdi. Eğer iyi bir polis değilse hiçbir şey değildi zaten. O zaman bir zamanlar Dallas'ın karanlık bir ara sokağında dövülmüş ve travmatik bir durumda bırakılmış o çocuk kadar savunmasız ve boş olurdu. Kendini işe, işinin gereklerine ve yarattığı baskılara verebilirdi. Kumandan Whitney'in ofisinde dikilirken bir cinayet davasının sorumluluğunu almış bir polisti sadece. Çok sayıda düşmanı vardı kumandan. Hepimizin yok mu? Kumandanın bakışları yine keskin ve netti. Keder asla sorumluluğun önüne geçemezdi. Finney içeri tıktığı mahkumların bir taramasını yaptı. Hepsini inceliyoruz. Öncelikle de müebbet olanları. Ailelerini ve bilinen yakınlarını. Müebbet olarak içeri tıktığı birinin intikam duygusu oldukça güçlü olacaktır. Onun ardından sıradaki liste sapık damgası yemiş olanlar. Bu durumdaki suçlular bazen kanunların açıklarından yararlanır. Birçoğunu bu nedenle içeri atmış ve bazıları dışarı çıkabilmiş. Bilgisayar başında çok fazla zaman harcıyorsunuz, Dallas. Bu bütçeyle ilgili gizli bir uyarıydı ama Eve üzerinde durmadı. Bu davada Finney'i yanıma verdiğiniz için teşekkür ederim. Onsuz bunu başaramazdım. Kumandan, bu kayıtlar güçlü olasılıklar. Ama bence bu saldırının doğrudan hedefi Towers'ın savcı kimliği değildi. Kumandan arkasına yaslandı ve başını eğerek dikkatle dinlemeye devam etti. Sanırım kişiseldi. Bir şeyi koruduğunu sanıyorum. Kendisi için, bir başkası için. Çünkü kendi telefon kaydını silmiş. Raporunu okudum, Teğmen. Yani bana savcı Towers'ın yasa dışı bir işe karışmış olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Bu soruyu arkadaşım olarak mı yoksa kumandanım olarak mı soruyorsunuz? Otokontrolünü sağlamaya çalışırken bir an için dişlerini sıktı. Kısa bir içsel hesaplaşmadan sonra cevap verdi. "Pekala Teğmen, kumandan olarak soruyorum. Yasa dışı olup olmadığını bilmiyorum. Soruşturmanın bu noktasında kişisel fikrim, kurbanın o kayıtta saklamak istediği bir şey olduğu yönünde. Tekrar giyinip o yoğun yağmur altında biriyle buluşmak için dışarı çıkmasını sağlamaya değecek kadar önemli bir şeydi. Kişi her kimse Towers'ın yalnız geleceğini ve geride hiçbir kayıt bırakmayacağını garantilemişti. Kumandan, kurbanın ailesinin geri kalan üyeleriyle, yakın arkadaşlarıyla ve eşinizle konuşmam gerek. Whitney bunu istemese de kabul etmek zorundaydı. Kariyeri boyunca sevdiklerini ve yakınlarını mesleğinin iğrenç ortamından uzak tutmaya çalışmıştı ama şimdi çaresi yoktu. Adresimi biliyorsun Teğmen. Hemen eşimi arayacağım ve seni beklemesini söyleyeceğim. Evet efendim. Teşekkür ederim. Anna Whitney, White Plains'in dış kısımlarındaki sakin bir caddede iki katlı güzel bir eve sahipti. Ebeveynlik mesleğini öğretmenlik kariyerine tercih ederek çocuklarını orada yetiştirmiş, bunda da son derece başarılı olmuştu. Ona cazip gelen devletin tüm gün ebeveynlere ödediği maaş değildi. Çocuklarının gelişiminin her aşamasında onlarla birlikte olmanın heyecanına kendini kaptırmıştı. Maaşını kesinlikle hak ediyordu. Şimdi çocukları yetişkinliğe ulaştığı için devletten aldığı emeklilik ikramiyesi ve maaşıyla aynı gayretini, evini, kocasını ve seçkin bir ev sahibesi olarak ününü güçlendirmeye yöneltmişti. Bulduğu her fırsatta torunlarını evine dolduruyordu. Akşamları ise yemek davetleri veriyordu. Anna Whitney yalnızlıktan nefret ediyordu ama Eve oraya vardığında yalnızdı. Her zaman olduğu gibi yine mükemmel bir şekilde hazırlanmıştı. Kozmetik ürünlerini dikkatle ve ustaca kullanmış, sarı saçlarını çekici yüzüne uygun biçimde arkaya doğru taramıştı. Yüksek kaliteli Amerikan kumaşından bir takım giymiş, sadece nikah yüzüğüyle süslenmiş, zarif elini uzatarak Eve'i karşılamıştı. "Teğmen Dallas, eşim geleceğinizi söylemişti. Rahatsız ettiğim için üzgünüm Bayan Whitney. Özür dilemenize gerek yok. Bir polisle evliyim ben. İçeri gelin. Limonata yaptım. Korkarım sadece tablet. Tazesini ya da dondurulmuşunu bulmak son derece zor. Limonata için biraz erken ama bugün çok canım çekti." Eve, dik sırtlıklı ve keskin kenarlı mobilyalarla döşeli resmi salona geçene kadar Anna'nın gevezelik etmesine izin verdi. Limonata çok lezzetliydi ve Eve ilk yudumdan sonra bunu söylemekten geri kalmadı. "Cenaze töreni yarın saat 10'da yapılacak biliyorsunuz." "Evet hanımefendi, orada olacağım. Şimdiden bir sürü çiçek var. Daha sonra onların dağıtımının yapılması için düzenlemelerle uğraşıyorduk. Ama buraya gelme nedeniniz bu değil tabii ki. Savcı Towers yakın bir dostunuzdu. Benim ve eşimin çok yakın bir dostumuzdu. Çocukları sizinle mi kalıyor?" "Evet, onlar tören hakkında konuşmak üzere Marco ile birlikte başpiskoposu görmeye gittiler. Babalarına yakındılar sanırım." "Evet." "Bayan Whitney, neden babalarının evi yerine burada kalıyorlar?" "Bunun en iyisi olacağını düşündük. O ev Marco'nun evi, bir sürü anıyla dolu. Çocuklar küçükken Cecily o evde yaşardı. Ayrıca basın da var. Adresimizi bilmiyorlar ve biz de çocukları muhabirlerle uğraşmaktan kurtarmak istedik. Zavallı Marco'nun canını çıkardılar ama yarın elbette ki farklı olacak." Zarif elleriyle giysisinin eteğini kısa bir süre çekiştirdikten sonra tekrar rahatladı. "Bununla yüzleşmek zorundalar. Hala şaşkınlar. Randall bile. Randall Slate, Mirina'nın nişanlısı. Cecily ile çok yakındılar. O da burada mı? Böyle bir zamanda Mirina'yı asla yalnız bırakmazdı. Mirina güçlü bir genç kadın Teğmen ama en güçlü kadınlar bile ara sıra yaslanacak bir omuza ihtiyaç duyarlar." Eve, beyninde aniden beliren Rourke'un görüntüsünü hemen bir kenara attı. Bu çabasının bir sonucu olarak her zamanki soruları Anna'ya sorarken sesi olması gerekenden daha resmi çıktı. "O bölgeye gitmesine neyin neden olmuş olabileceğini kendime tekrar tekrar sordum," dedi Anna. "Cecily inatçı davranabilirdi ve kesinlikle güçlü bir kadındı. ama nadiren hislerine kapılarak hareket ederdi ve asla aptalca davranmazdı. Sizinle konuşur, sırlarını paylaşır mıydı? İki kardeş gibiydik. Size başının dertte olduğundan söz eder miydi? Ya da kendisine yakın olan birinin başının dertte olduğundan? Genellikle önce kendisi halletmeye çalışırdı. Gözleri dolmuştu ama yaşlar dökülmedi. Ama er ya da geç bana anlatır, dertleşirdi. Eğer zamanı olsaydı diye düşündü İv. Ölümünden önce endişelendiği bir konu var mıydı sizce? Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Kızının düğünü, yaşlanıyor olmak, bir büyük anne olacağından söz etmiş, bu konuda şakalaşmıştık. Hayır, dedi Anna İv'in yüzündeki ifadeyi görünce gülerek. Mirina hamile değil ama böyle bir şey annesini memnun etmekten başka bir sonuç doğurmazdı. David içinde hep endişelenirdi. Bir yuva kuracak mıydı? Mutlu muydu? Peki, mutlu mu? Bakışlarını indirmeden önce gözleri tekrar doldu. David, babası gibi harika bir insan. Babası gibi yükselmeyi ve çalışmayı sever. İş için sürekli yolculuk eder. Yani pazarlar, yeni fırsatlar arar. Marco işten çekilmeye karar verirse ya da verdiğinde işin başına onun geçeceğinden hiç şüphem yok. Bir an bir şey ekleyecekmiş gibi tereddüt etti, sonra fikrini değiştirdi. Öte yandan Mirina'nın yaşamayı sevdiği tek bir yer var. Roma'da bir butik işletiyor. Randall'la da orada tanıştı. Kendisi moda tasarımcısıdır. Mirina'nın butiğinde şimdi onun çalışmaları için ayrılmış bir bölüm var. Oldukça yeteneklidir. Örneğin bu onun dedi, üzerindeki zarif takımı işaret ederek. Çok güzel. O halde bildiğiniz kadarıyla Savcı Towers'ın çocuklarıyla ilgili endişelenmesini gerektirecek herhangi bir şey yoktu. Örtbas etmesini gerektirecek herhangi bir şey. Örtbas mı? Hayır, elbette yoktu. İkisi de parlak ve başarılı insanlar. Peki ya eski kocası? Sanırım iş alanında bazı zorluklarla karşılaşmış. Marco mu? Öyle mi? Anna omuz silkti. Düzeleceğinden eminim. Sicily'in işe karşı ilgisini hiç paylaşmadım. O halde işle doğrudan ilgiliydi. Elbette. Sicily neler olduğunu daima bilmek ve işler üzerinde söz sahibi olmak isterdi. O kadar çok şeyi aklında nasıl tutabildiğini hep merak ederdim. Marco'nun başı dertteyse bundan kesinlikle haberi olurdu ve düzeltmek için bir sürü öneri getirirdi. Son derece akıllıydı. Sesi titreyince Anna bir elini dudaklarına bastırdı. Üzgünüm Bayan Whitney. Hayır, sorun değil. Daha iyiyim. Çocukların yanımda olması bana çok yardımcı oldu. Sanırım onlarla daha güçlü olabilirim. Sizin yaptığınızı yapamam ve katilini arayamam ama çocuklarının yanında olabilirim. Yanlarında olduğunuz için çok şanslılar, diye mırıldandı Eve. Bunları söylediğine kendisi de şaşırarak. Tuhaftı ama Anna Whitney'i hep bir baş ağrısı olarak düşünmüştü. Bayan Whitney, bana Savcı Towers'ın George Hammett'la ilişkisinden söz edebilir misiniz? Anna omuz silkti. İyi arkadaşlardı. Bay Hammett bana sevgili olduklarını söyledi. Anna öfkeyle homurdandı. Gelenekçi bir insandı ve Hammett'la ilgili durumdan utanıyordu. Pekala, bu doğruydu. Ama onun için doğru erkek değildi. Neden? Tarzı yüzünden. George'u sever ve takdir ederim. Sicily için de mükemmel bir kavalyeydi. Ama bir kadın boş bir dairede, yatağında tek başına uyumaya gidiyorsa, böyle bir ilişkide pek mutlu olamaz. Bir eşe ihtiyaç duyar. George ikisini de istedi ve Sicily bunu kendisinin de istediğine inandı. Ama istemiyordu. İstememeliydi, dedi Anna, eski bir tartışmayı hatırladığı belli olarak. İş yeterli değildir ve bunu birçok kez kendisine göstermeye çalıştım. Sadece George'la kendini riske atacak kadar ciddi değildi. Risk mi? Duygusal riskten söz ediyorum, dedi Anna sabırsızca. Siz polisler her şeyi kelimesi kelimesine alıyorsunuz. Sürekli bir ilişkinin sorunları yerine hayatının düzenli olmasını tercih etti. Ama anladığım kadarıyla Bay Hammett bu konuda oldukça sıkıntılıymış ve onu çok seviyormuş. Eğer seviyorsa neden zorlamadı diye çıkıştı Anna ve gözyaşlarını tutmakta zorlandı. O zaman tek başına ölmeyecekti, değil mi? yalnız kalmayacaktı. Eve, arabasının sakin dış mahallelerden şehrin içlerine doğru yavaşça sürerken, ani bir istekle kaldırıma park etti ve koltuğuna çöktü. Düşünmeye ihtiyacı vardı. Rourke hakkında düşünmeyeceğine kendisine söz verdi. Bu konuda düşünecek bir şey kalmamıştı. Konu çözümlenmişti. Öne doğru eğilerek mobil bilgisayarından ofis bilgisayarına bağlandı ve David Angelini üzerine çalışmaya başladı. Eğer babası gibi ise belki o da bazı yanlış yatırımlar yapmış olabilirdi. Kendisi bununla uğraşırken Randall Slate ve Roma'daki butik içinde bir tarama istedi. Herhangi bir şey çıkarsa Avrupa'dan New York'a yapılan uçuşların bir listesini çıkarabilirdi. Lanet olsun, endişelenecek bir şey olmayan bir kadın gecenin bir yarısı sıcak ve kuru dairesinden neden çıkmış olabilirdi? Eve inatçı bir şekilde kafasındaki tüm ipuçlarını izledi. Bunları düşünürken gözleriyle mahalleyi tarıyordu. Büyük, yaşlı ağaçların geniş gölgelik alanlar sağladığı seçkin bir mahallede, düzenli geniş bahçelerin içindeki bir ya da iki katlı müstakil evler mükemmel bir yaşam ortamı sağlıyordu. Böyle düzenli, güzel bir ortamda büyümek nasıl bir şey olabilirdi acaba? Leş gibi ucuz bir otel odasından diğerine, bir ara sokaktan öbürüne sürüklenerek büyürken, öfkeli, asabi bir insan haline geldiğin gibi, böyle bir mahallede büyümek de seni güvenli kılar mıydı acaba? Belki geceleri küçük kızlarının odalarına süzülen babalar burada da vardı. Ama buna inanmak zordu. Buradaki babalar ucuz alkol ve ekşi ter kokmuyor, kalın ve iri parmakları masum tenleri mıncıklamıyordu. Eve oturduğu yerde titrediğini fark etti ve ağlamamak için kendini zor tuttu. Bunu yapmayacaktı, hatırlamayacaktı. Karanlıkta üzerine eğilen o yüzün ya da çığlıklarını bastırmak için yüzüne kapanan elin tadının dehşetine kendini kaptırmayacaktı. Bunu yapmayacaktı. Bunların hepsi başka birinin başına gelmişti. Adını bile hatırlayamadığı küçük bir kızın. Eğer uğraşırsa, her şeyi hatırlamak için kendine izin verirse, yine o çaresiz çocuk olacak ve Eve'i kaybedecekti. Başını koltuğun arkasına yasladı ve gevşemeye çalıştı. Kendine acımaya o kadar kapılmasaydı, sokağın karşı tarafındaki evin yan penceresini kıran kadını daha ilk cam parçası düşmeden fark edebilirdi. Bunu duyar duymaz Eve neden bu noktada park ettiğini sorarak kendini suçladı. Bu basit hırsızlık olayında gerekli kağıt işleriyle uğraşmayı da gerçekten istiyor muydu? Sonra o evde yaşayan ve gece eve döndüklerinde evi tam takır bulacak sevimli aileyi düşündü. Bıkkın bir tavırla uzun bir iç çekişten sonra arabadan çıktı. Eve oraya ulaştığında kadının vücudunun yarısı içerideydi. Güvenlik kalkanı her elektronik mağazada kolayca bulunabilecek ucuz bir kilit çözücüyle saf dışı edilmişti. Semt sakinlerinin saflığı karşısında başını sallayarak açıklıktan içeri girmeye çalışan hırsızın poposunu kibarca dürttü. "Şifrenizi mi unuttunuz hanımefendi?" Kadının cevabı Eve'in omzuna yerleştirdiği güçlü bir tekme oldu. Yüzünü ıskaladığı için Eve kendini şanslı saydı. Yine de yere yuvarlanarak yeni açmaya başlamış lalelerden birkaçını ezdi. Hırsız kendini pencereden kurtararak çimenlik boyunca koşmaya başladı. Omzu o kadar acımasaydı Eve onun gitmesine izin verebilirdi. Hemen peşinden koşarak ustaca bir hareketle ileri atılıp kadının bacaklarına kollarını doladı ve her ikisi birden yuvarlanıp yüzlerini güneşe dönmüş menekşelerden oluşan bir yatağa serildiler. "Lanet olasıca ellerini üzerimden çek kaltak, yoksa seni öldürürüm." Eve bir an bu olasılığı düşündü. Kadın kendisinden en az 10 kilo daha ağır olmalıydı. Bunun olmasını engellemek için dirseğini kadının nefes borusuna dayadı ve rozetini çıkarmak için elini ceketinin içine daldırdı. "Tutuklusun." Kadın koyu renk gözlerini tiksinti dolu bir ifadeyle devirdi. "Bir şehir polisi ne halt etmeye buralarda dolanıyor? Manhattan'ın nerede olduğunu bilmiyor musun orospu?" "Sanırım kayboldum." Eve çağrı cihazını çıkarıp en yakın devriye aracının gelmesini isterken dirseğini kıpırdatmadı ve sadece kendisini tatmin etmek için biraz daha bastırdı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 96. Devamı 7. ayrımda.